Ayrım 15, İmamlar ve Haramiler Medyası, Sabahattin Önkibar, sayfa 172. Hürriyetten iki ileri bir geri. Dahası Hürriyet gazetesi AKP'ye yönelik kapatılma davası sürecinin finalinde manşetten AKP'nin yanında yer alarak kapatılmama yönünde ağırlık koydu. Zaman geçti, ilişkiler yine gerildi. Zira Tayyip Erdoğan kesinlikle kendisine biat edilmesini istiyordu ki Aydın Doğan, Turgay Ciner veya Ferit Şahenk'ten farklıydı. Gerçek bir medya patronu olduğundan gazete ve televizyonunun anahtarını iktidara vermiyordu. Oysa diğerleri aynen öyle yapmıştı ve kurulan Alo Fatih sistemleriyle bizzat iktidar tarafından yönetiliyorlardı. Bir ara yaşı ilerleyen Aydın Doğan'ın medyadan çekileceği ve Ülker grubunun Hürriyet'i alacağı söylendi. Bu olmadı ama Aydın Doğan medyada birden küçülmeye başladı. Milliyeti ve özelleştirmeden aldığı Star TV'yi hemen elden çıkardı. Bu küçülme belli ki iktidarın isteğiydi ve Aydın Doğan karşı koyamadı. Aydın Doğan bir ara iktidar baskısıyla o kadar zora girdi ki Fehmi Koru gibi yandaş gazetecilerin organize ettiği fasıllara katıldı. Aydın Bey Rasim Ozan'a gitti. En dramatiği sırf Tayyip Erdoğan'a yakınlar diye Rasim Ozan Kütahyalı ve Nagihan Alçı çiftinin Üsküdar'daki evine öğle yemeğine misafir oldu. Aydın Doğan'ı biraz olsun tanıyan biri olarak bu sahneyi görünce korkutmak en etkili silahtır sözünü bir kere daha hatırladım. Evet, Aydın Doğan gibi mağrur biri Rasim Ozan Kütahyalı ve Nagihan Alçı gibi yeni yetme çocukların ayağına giderek AKP zirvelerine mesaj veriyordu. Peki kim midir bu çocuklar? Nagihan Tuncay Özkan'ın işe alıp gazeteci yaptığı ve Akşam gazetesindeyken Tayyip Erdoğan'ı yerden yere vuran bir isimdi ki işte bir satırı. Tayyip Erdoğan şahsen beni utandırıyor, seçtiği bayağı kelimeler yüzümü kızartıyor ve bu ülkeye olan aidiyet hissimi zayıflatıyor. Himmet Yarasim. Evet, birkaç yıl önce böyle yazan biri heyhat şimdi Tayyip'in fedaisi pozlarında sarayda kabul görüyor ve Aydın Doğan gibi bir medya imparatoru onunla görünmek için çırpınıyor. Eşi Rasim Ozan ise medyaya 5-6 yıl önce girip ergen refleksleri veren heyecanlı bir çocuk. Bu ikili aslında bugünün medya düzeninin özetleyen figürler. Son birkaç yıldır hangi kanalı açsanız bunlar var. Eğitimleri ve birikimleri sınırlı. Tek özellikleri militanlık. Aldıkları ücretler ise dudak uçuklatıyor. Her ay onlarca bin dolarlık maaşlar söz konusu ve birkaç kanalıyla gazetede aynı anda çalışıyorlar. O kadar çok kazanıyorlar ki boğaza nazır yalı aldılar. Hayır, AKP ile zengin olan gazeteciler bu iki isimle sınırlı değil. AKP'nin zengin ettiği gazeteciler. TRT 2002'den bugüne para saçıyor. AKP'ye yandaş olanlar TRT sayesinde servet kazandılar. Düşünün, Ayşe Böhürler gibi birinin kurduğu şirketle TRT'den aldığı ihale tutarı eski parayla trilyonlar. Peki kim midir bu Ayşe Böhürler? Kamuoyunun tanıdığı en önemli türban savunucusu. Muhafazakar gazetelerde yazı yazdı. AKP Merkez Karar Yürütme Kurulu üyeliği yaptı. Ayşe Böhürler için CHP milletvekili Erdal Aksünger TBMM'de soru önergesi vererek TRT'den aldığı işleri sordu. Bülent Arınç bu soru önergesini şöyle cevapladı. Ayşe Böhürler'e ait Ajans Y Medya şirketi TRT'ye pek çok program yaptı. İktisadiyat isimli programı toplam olarak 551 bölüm olarak yayınlandı ve Böhürler'in şirketine bu programdan dolayı TRT tarafından 4 trilyon 683 milyar 500 bin TL ödenmiştir. Keza aynı firmaya ait Nuray Mert ile Orta Doğu isimli belgesele 561 milyar, Min El Aşk ve Güneş Şehirleri isimli yapımlara da 139 milyar ödenmiştir. Fehmi Koru'nun villası. Fehmi Koru ile eskinin solcusu bugünün neoliberali Derya Sazak'ta TRT'den nem alanlardan ki Fehmi bir dönem tam 5 ayrı yerden maaş alıyordu. Fehmi Koru için bir parantez. Koru sadece pek çok televizyon kanalından her ay on binlerce dolar maaş almadı. Aynı zamanda İstanbul Boğazı'nda sit alanı olan bir alana villa kondurdu. Evet, çivi bile çakılması yasak olan alanda bulunan bir gece konduyu kelepir fiyatına satın alan Fehmi Koru, bu yapıyı yıkıp şaşalı bir villa inşa etti. Dramatik olan bu inşaatı ne belediye ne de devletin diğer kurumları engelleyebildi. CHP Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk'ün TBMM'ye taşıdığı bu olayın üstüne giden hiç olmadı. Tam bu süreçte kaçak villasına olur ve izin veren Beykoz Belediye Başkanı Muharrem Ergül'ü Fehmi Koru'nun sütununda övmesi medyada haber malzemesi bile oldu. Evet, ilahiyat mezunu olup birkaç aylığına misafir öğrenci olarak gittiği Harvard'ı mezun olduğu okul gibi sunan ya da o tür sunumlara itiraz etmeyen Fehmi Koru'nun bu villa olayında iddiaların altında kaldığı vakıadır. Avni Özgür'e trilyonlar. Gelelim Tayyip Erdoğan'ın akil adamı Avni Özgür'e. Avni Özgürel yine kamu üye yaptığı işlerle dolar milyoneri olan AKP destekçisi gazetecilerden. Avni Özgürel'in eşiyle beraber sahip olduğu şirket TRT'ye astronomik ücretlerle Çınaraltı ve 45 artı isimli programlar ve ilaveten yine TRT'ye Kırımlı isimli bir film daha yaptı. Ardından THY'ye Muhteşem Sinan filmi. Sonrasında Mah Peyker Kösem Sultan filmi, sadece ve sadece 9 bin kişinin seyrettiği Mah Peyker filmi için bakanlık önce 3 milyon lira, ardından da epeyce bir destek primi verdi. Amiyane tabirle Avni Özgür'e yapılan bu büyük kıyaklar Yeni Şafak yazarı İslamcı Yusuf Kaplan'ı bile isyan ettirdi. Kaplan milyonlarca liralık destekle çekilen filmi 29 Kasım 2010'da köşesinde şöyle değerlendirdi. İslamcı Yusuf Kaplan'ın isyanı, Mah Peyker gibi hiçbir estetik değeri olmayan, izleyiciyi ayartarak köşeyi dönmek amacıyla pespaye Hollywood konvansiyonlarında çekilen, sıradan, gerek senaryosu, gerek rejisi, gerek sanat yönetimi, gerekse montajı bakımından dökülen bir piyasa filmine destek vermediğimi, vermeyeceğimi açıkladığım için filmin senaristi ve proje sahibi Avni Özgürel, ''Dinci bu adam, sinemadan anlamaz, o yüzden padişahın sevişme sahnesinden ötürü filme saldırıyor.'' demeye getirerek, ''Özür dilerim ama tas tamam şark kurnazlığını andıran bir tavırla hedef saptırıcı açıklamalarla beni yıpratmaya çalışıyor.'' Avni Özgürel benim Türkiye'de sinemadan gerçekten anlayan birkaç kişiden biri olduğumu, Londra'da televizyon ve sinema alanında master ve doktora eğitimi aldığımı, Oxford University Press gibi saygın bir yayın evinden, dünyanın önde gelen film akademisyenleriyle dünya sineması konusunda devasa bir kitap yayımladığımızı, bir sinema okulu kurduğumu, Bilgi Üniversitesi'nde 9 yıl lisans ve yüksek lisans düzeyinde film teorisi, dünya sineması dersleri verdiğimi, çok sayıda yüksek lisans tezi hazırlattığımı biliyor. İslamcıları bile isyan ettiren maddi iktidar desteği sonrasında Avni Özgürel bütün kanallarda AKP adına şakıyan bülbüllerden biri oldu. O Ne Ajans'ta Erkan Mumcu ile Ahmet Hakan. O Ne Ajans konusuna gelince, TRT'nin alet olduğu bir başka zengin gazeteci yaratma projesidir bu. 157 muhabiri ve 301 prodüktör çalışanı olan TRT, akıl almaz bir şekilde yeni kurulan bir ajansla haber anlaşması yaptı. Bugünün parasıyla 60 milyonu aşan bu anlaşmayla Dünyamız Detay, Gümüş Hilal, TRT Dünya Raporu başlıklı programlar için anlaşma yapıldı. O Ne Ajans isimli bu yeni ajansta Erkan Mumcu'dan tutun, Ahmet Hakan Coşkun'un kardeşine kadar bir sürü isim var. Ve Ahmet Hakan kardeşine bu ihaleyi veren TRT müdürü İbrahim Şahin'i Hürriyet'teki köşesinde büyük ve başarılı bürokrat diyerek göklere çıkardı. Yandaş kalemin O Ne Ajans isyanı. O Ne Ajans olayıyla alakalı olarak Yandaş Star gazetesinin yazarı Cem Küçük bile kıyameti koparıp 9 Eylül 2015'te şunları yazdı. 2 Ocak 2009'da TRT'ye imzalatılan O Ne Ajans soygununun hesabı hala Ahmet Hakan'a ve çetesine sorulmadı. Savcılık şu an soruşturmayı sürdürüyor ve iddianame yazılma aşamasında. Devlet Denetleme Kurulu'nun TRT'deki soygunlarla ilgili raporu bekleniyor. Hırsızlık tüm boyutlarıyla ortaya çıkacak. O ne ajans vurgunu olarak kayıtlara geçen büyük soygunun içinde kimler yoktu ki? Bu soygun işini genel koordinatör gibi yöneten bizzat Ahmet Hakan'dı. Ahmet Hakan'ın yengesi Özlem Coşkun da bu yolsuzluğun içindeydi. Dönemin TRT'sinin ikinci adamı Zeynel Koç da Erkan Mumcu'nun çok yakınıydı. Ahmet Hakan ve Abdullah Topel Coşkun da İbrahim Şahin'le kankaydı. Tüm bu girift ve yoz ilişkiler ağı sayesinde 2 Ocak 2009'da o büyük vurgun yapıldı. Devletin yani milletin paraları hortumlandı. Bu soygunun hemen ardından Ahmet Hakan 5 Ocak 2009'da İbrahim Şahin'le ilgili yıldızı parlayan bürokrat başlıklı basın tarihine utançla geçecek bir yazı yazdı. Dönemin TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin'i yıkayıp yağlayan bu yazı soyguna yol vermesi karşılığında Şahin'e verilmiş basın rüşvetiydi. Ahmet Hakan'ın başında olduğu yolsuzluk çetesi tam anlamıyla açıktaydı. O dönemde basında bu yolsuzluklar yazıldı ve Mali Şube One Ajan soygunu konusunda detaylı dosya hazırladı. Fakat dosyayı işleme sokmadı. Mali Şube'yi yöneten Fethullahçı çete ile Ahmet Hakan'ın başında olduğu One Ajans çetesi arasında ne tür pazarlıklar oldu? Bunlar da teker teker ortaya çıkacak. Sonrasında ise dönemin İçişleri Bakanı olan ve One Ajans çetesi ile haksız çıkar ilişkileri olan İdris Naim Şahin dosyanın tamamen imha edilmesini istedi. Bugün biliyoruz ki İdris Naim Şahin diğer yandan Fethullahçı çetenin emrinde bir bakandı. Bütün bu yoz ilişkilerin odağında olan ve 2012 yılında evlenen Mükremin Atmaca'nın iki nikah şahidi kimdi dersiniz? Yaptığı yolsuzluğun üstünü örten İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin ve Atmaca'nın girift ilişkiler üstadı Erkan Mumcu. Düşünün, her gün her ortamda Recep Tayyip Erdoğan ve ailesine küfreden Erkan Mumcu ve Ahmet Hakan, aynı dönemde hem TRT'den trilyonlarca lira hortumluyordu, hem de AK Parti'den siyasetçilerle ve Mükremin Atmaca aracılığıyla kimi sözde muhafazakar gazetecilerle kanka vaziyetteydi. Ama artık bu dönem bitti. O ne ajans dosyası da yeniden açılıyor ve sorumlu olan herkes yapılanın bedelini ödeyecek, hem de en ağır şekilde. Evet, One Ajans'a yapılan yolsuzluklar bağlamında artık yandaş kalemler bile feveran noktasındadır. Burada bir parantez. Star yazarı Cem Küçük'ün yolsuzluk suçlamasında bulunduğu eski TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin ise halen saray iradesiyle Samsun valisidir. Talipoğlu'na ayda 100 bin. İbrahim Şahin döneminde yaşanan bir başka hadise Tayfun Talipoğlu'na ayda 100 bin, o günün parasıyla 100 milyar ödenmesidir. Tayfun Talipoğlu AKP Çankaya Belediyesi Başkan adayı da olmuş bir isim. CHP yayın organı Yurt Gazetesi'nde yazmaya başladıktan sonra eski kimliğini yani solcu ve Aleviliğini öne çıkardı. Tayfun Talipoğlu'nun ayda 100 bin lira almasını gazetedeki köşemde gündeme getirmemle konu CHP'liler tarafından TBMM'ye taşındı ki bu yüklü ödemeyi afişe eden bizzat ilgili bakan yani Bülent Arınç'tır. Bu astronomik ödemenin ortaya çıkmasıyla İbrahim Şahin aldığı emir üzerine Talipoğlu'yla sözleşmesini feshetti. Kara Alioğlu'nun maaşı. Zenginleşen gazeteciye örnek çok, örneğin Mustafa Karaalioğlu. Son olarak Star gazetesinden ayda 100 bin lira maaş aldığı medyaya haber oldu ki, yeni patron Ethem Sancak tarafından sırf bu yüzden ve bazı usulsüzlükler nedeniyle kovulduğu yazılıp çizildi. Gazeteciler bölükler halinde işlerinden kovulurken, Karaalioğlu birkaç yerden maaş alan gazetecilerden biri. Tek özelliği de Tayyip Erdoğan'a olan yakınlığı. Mehmet Ocaktan ile Yusuf Ziya Cömert de yine Ethem Sancak tarafından kapıya konan gazetecilerden. Oysa Mehmet Ocaktan AKP'nin önceki dönem Bursa milletvekiliydi ve halen bir Tayyip Erdoğan sevdalısı. Yusuf Ziya Cömert de öyle. Kovulmalarının sebebinin 100 bin liraya yaklaşan maaşları olduğu söylendi. Habertürk'ün türbanlı yazarı Nihal Bengisu Karaca da son dönemin büyük para kazananlarından. Son dönemde medya iktidara şirinlik yapmak adına türbanlı yazar istihdam ediyor ve Karaca Habertürk de bu kontenjanı kullananlardan. TRT'den de bonusu var ki oradan aldığı maaş birkaç generalin aylığı. Salih Tuna ile Ahmet Kekeç gibi isimler de TMSF medyasından para kazanan yandaş isimlerin diğer örnekleri. Ahmet Altan ve Taraf Gazetesi. Mehmet Barlas da eşi ve oğluyla beraber büyük paralar kazananlardan. Aylık 100 bin civarı kazandığı kaydedilen Mehmet Barlas'ın eşi Canan Barlas ile oğlu Cemil Barlas da A Haber'de program yapıp birkaç yargıç maaşını her ay cebe indiriyorlar. Ahmet Altan ise bir proje gazetesi olan Taraf'la servet sahibi olanlardan. Malum Ahmet Altan Taraf'ın maaşlı memuru değildi. Patronluk yetkisi kullanan genel yayın yönetmeniydi ki gazeteye kağıt üzerindeki sözde sahibinin dışında para temin ettiği biliniyor. Mehmet Betil Taraf gazetesine para bağışlayan esrarengiz isimlerden biriydi. Betil'in Taraf'a büyük miktarlarda para aktardığı biliniyor ki Ahmet Altan onu yeni ortağımız diye lanse etmesine rağmen Mehmet Betil, "Hayır, benim resmi bir hissem yok. Sadece bağış yaptım." diye açıklama yapmıştı. Mehmet Betil kimdir? Soru şudur. Kimdir bu Mehmet Betil? Ve zarar edip Türk Silahlı Kuvvetleri'ne operasyon yapan marjinal bir gazeteye niçin böyle bir bağış yapmıştır? Ahmet Altan ile Yasemin Çongar'ı Mehmet Betil'e kim gönderdi? Betil'den ve benzerlerinden alınan paranın miktarı nedir ve ne kadarı harcanmıştır? İşte Mehmet Betil'in kim olduğuna dair bir ipucu. Boğaziçi Üniversitesi'ne bağlı Mithat Alan Film Merkezi insan hakları ihlallerini teşhir adına 5-15 dakika arası kısa filmlerin gösterimi için bir gala hazırlar. Yapılan filmlerin tamamı Mithat Alan Film Merkezi tarafından finanse edilir. Türkiye'deki Kürtleri ve insan haklarını konu alan bu film gösterimini fonlayan ise ABD Dışişleri Bakanlığı'dır. Sıkı durun. Mithat Alan Film Merkezi'ne en yüksek bağış yapan isim ise Mehmet Betil'dir. Oğlu tutuklanacaktı. İşte bu Mehmet Betil TSK'ya kin kusup terör örgütü ilan eden Taraf gazetesine karşılıksız olarak para aktarıyor. Ne büyük tesadüf değil mi? Mehmet Betil'in F tipi cemaatle de yakın işbirliği var. ABD'de beraber iş yapıyorlar. Söyleyin sadece bu fotoğraf bile Ahmet Altan'ı, Yasemin Çongar'ı ve Taraf'ı anlatmaya ve anlamaya yetmez mi? Dahası kurulan Ergenekon kumpasının ardındaki irade olan ABD'nin vardığı görülmüyor mu bu tabloda? Peki ya Ahmet Altan'ın Taraf'tan ayrılması? Defne Joy davasıyla irtibatlandırılan oğlu Kerem Altan zarar görür endişesiyle eyvallah dedi. AKP ile Fethullah Gülen'in arası açılınca Ahmet Altan anında çark ederek Taraf gazetesinde AKP ve Erdoğan'ı topa tutmaya başladı. Derken oğlunun cinayetten tutuklanabileceği söylentileri kulağına gitti ya da gönderildi. Bunun üzerine Ahmet Altan hemen Taraf'ı bıraktı ve oğluyla ilgili spekülasyonları sonlandırdı. Mehmet Altan'ın transferi. Kardeş Mehmet Altan'a gelince AKP döneminin çok kazanan isimlerinden önce birkaç not. Kendisini liberal solcu ve ABC diye tanımlar. 1980'lerde babası Çetin Altan ve kardeşleri Ahmet'le birlikte sıkı Özalcıydı. Rahmetli Uğur Mumcu Çetin Altan ve tosunları temalı pek çok yazı yazdı. 1980'lerde sıkı Özalcı olan Mehmet Altan, 1990'ların ilk yarısında SHP'li Kültür Bakanı Fikri Sağlar'a danışman oldu. 2002 sonrasında ise sıkı bir AKP'li. Öyle ki Tayyip Erdoğan'ı Türkiye'yi yenileştirecek itici motor diye tanımladı ve Türkiye'yi kurtaracak adam diye selamladı. AKP ve Erdoğan'a verdiği bu destek Star gazetesine baş yazar olmasını sağladı. Sabahtan Star'a geçerken ne kadarlık bir transfer ücretiyle anlaştığı ve ne kadarını peşin aldığı bilinmiyor. Vay Ergenekoncu vay! O dönem TMSF'ye yani devlete ait izlenmeyen Sine 5 kanalında da büyük paralar karşılığı program yapıyordu. Milliyet'ten Melih Aşık bunu köşesinde yazınca şöyle saldırıyor. Ergenekoncu! Evet, Mehmet Altan'a göre Ergenekoncu olmanın ölçüsü kendisine TMSF medyası Sine 5'ten kaç para alıyorsun diye sormaktır. Star'dan ayrılması ise Fethullah Tayyip kavgasında FETÖ'den yana tavır almasının sonucudur. Kovulduktan sonra baş yazarlığını yaptı, Star'ın tehditle ilan topladığı iddialarını seslendirip Uludere, Deniz Feneri ve benzeri konularda yazı yazmanın yasak olduğunu itiraf etti. 15. ayrımın sonu. Sayfa 183.